Ayrım 28. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 396. 2. Saraydaki kimsenin görmeyi bırakın işitmediği bir dünyayı keşfettiğim için dönüşümün büyük bir heyecan yaratacağını düşünüyor ve ilgi merkezi olmayı bekliyordum. Fakat daha öğrenmem gereken çok şey varmış. Saray için önemli olan yine sarayın kendisiydi. Yokluğum fark edilmediği gibi dönüşüm de hiç önemsenmedi. Öte yandan Fanchi görünüşüyle insanları güldürdü. Bereket versin ki o buna üzülmedi. Onlar da bana garip görünüyorlar dedi sakin bir ifadeyle. Üstelik eskimiş tereyağı gibi çok da kötü kokuyorlar. Bunu vücutlarında çok kıl olmasına bağlıyorum. Maymunlara benziyorlar. Katay'ın sarı benizli insanların vücutları neredeyse tamamen kılsız. Terleri sanki kaynatılmış portakal gibi çok garip bir kokuya sahip. Birinci kaleme raporumu verdim. Orada hiçbir şey değişmemişti. İkinci odaya gönderildim. Aynı harem ağaları, aynı uzun masalarda oturuyorlar, hesap tutuyorlar. Büyük kral adına mektuplar yazıyorlar. İmparatorluğun sıkıcı işlerini yürütüyorlardı. Hindistan'da bulunmuş olmam onları hiç ilgilendirmiyordu. İkinci mabeyinci kısa süre sonra büyük kral tarafından özel olarak kabul edilebileceğimi söyledi. Fakat yine de Pers sarayı sonsuz aynılığı içerisinde. Lais de değişmemişti. Çok daha yaşlı görünüyorsun dedi. Sonra kucaklaştık. Her zaman olduğu gibi bana kendim hakkında hiç soru sormadı. Hindistan'la da ilgilenmiyordu. Eski dostun Mardanyus'u görmeye gitmelisin. Vakit kaybetmemelisin. Saraydaki en güçlü adam o. Lais güce aynen bir su arayıcısının değneğini yer altında en küçük bir nem tespit ettiğinde eğilmesi gibi tepki veriyordu. Dara onu deli gibi seviyor. Atos'a çok öfkeli fakat ne yapabilir ki? Onu zehirleyebilir mi diye öneride bulundum. Ondan kurtulabileceğini düşünse bunu yapardı. Fakat ona her zaman söylediğim gibi Mardanyus gerçek tehdit değil. Nasıl olabilir ki? Büyük kralın oğlu değil. Yeğenler daha önce de varis olmuşlardır diyor. Bu sene 4 dişini kaybetti. Daha yeni düştüler. Fakat söylediğini anlayamıyorsan belli etme. Her sözcüğü anlamış gibi yap. Çok sıkılgandır ve kendini tekrar etmekten hiç hoşlanmaz. Xerxes'in sarayını beğendin mi? Yeni sarayda Lais'in dairesinin çatısındaydık. Kuzeyde, Ziggurat'ın hemen ötesinde, Xerxes'in yapısı altın cilalı görkemi içerisinde karaltı halinde yükseliyordu. Evet, gördüğüm o. Kalem odasından henüz geldim. İçi çok güzel, çok da rahat. Dara orayı o kadar çok seviyor ki. Zavallı Xerxes saray Babil'deyken buraya geri gelmek zorunda kalıyor. Lais sesini alçalttı. Artık yaşlandı. Lais o gizli cadı bakışını attı. Onun dünyasında hiçbir şey doğal değildir. Eğer Dara yaşlanmışsa bu zamanın alışılmış eseri değil. Büyülü bir söz ya da iksirin sonucudur. Lais'in kadim harem ağası hışırtılı bir sesle kapıda belirdi. Ona ve bana, sonra tekrar ona baktı. Çekildi. Birbirlerini o kadar iyi tanıyorlardı ki sözsüz ya da işaretsiz anlaşabiliyorlardı. Yeni bir arkadaş edindim dedi Lais. Tedirgindi. Umarım onu benim sevdiğim kadar çok seversin. Senin Yunanları her zaman sevdim. Bu nereden? Sparta'dan mı? Lais onun içine okuduğum gerçeğinden hiç hoşlanmazdı. O da başkalarının içine okuduğunu ileri sürüyor. Ne de olsa şimdiye kadar yaşamış en aziz adamın torunu ve bir kadın büyücünün oğluyum. Sıradan insanların mahrum olduğu güçlerim var. Demokrit bu güçleri göstermemi istiyor. Size bir tanesini gösteriyorum. Hafızam. Yunan adam benden çok büyük değildi. Fakat zaten annem de benden çok büyük değil. Uzun boyluydu. Soluk yüzlüydü ve dorlara özgü mavi gözleri vardı. Ayakkabı yerine giydiği sandallar dışında Pers giysileri giyiyordu ve hiç de rahat görünmüyordu. Doğru tahmin etmiştim. Spartalıydı. Bunu nasıl söyleyebildim? Omuzlarına dökülen koyu kızıl saçları yağmurdan başka bir şeyle yıkanmamış gibiydi. Aristo'nun oğlu Demaratus. Lais'in sesi saygı doluydu. Sparta kralı. Artık kral değil, Aristo'nun oğlu da değil. Delphi sayesinde. Kadın kahinliği artık tanınmıyor. Lais değişiklikten sanki kendisi sorumluymuş gibi konuşuyordu. Benim için çok geç. Bir zamanlar nelerden söz ettikleri hakkında en küçük bir fikrim yoktu. Sonraları sözde Sparta skandalıyla ilgili pek çok şey öğrenmeye başladım. Bu Sparta'da her yıl yaşanan ve rüşvet alan memurların karıştığı birçok skandal düşünüldüğünde pek uygun bir isim sayılmazdı. Spartalılar bütün Yunanlar içinde parayı en düşkün olanlardır. Sparta anayasasına göre bir değil iki kral gerekmektedir. Bu aptalca bir düzenleme. Demaratus Delphi'deki kadın kahine, Demaratus'un Ariston'un oğlu olmadığını söylemesi için rüşvet veren diğer kral Kleomenes ile birlikte düştü. Demaratus'un gayrimeşru olduğu ispat edildiğinde artık kral değildi. Hippias bize o gün Dara'nın av köşkünde bunun olacağını söylemişti. Fakat Hippias'a inanmamıştık. Büyük kral Delphi kahininin yıllar sonra kimin kimin babası olduğunu ispat edebileceğini düşünmemişti bile. Fakat kahin baskın çıktı ve Demaratus gözden düşmüş, Yunan her kral veya komutan gibi aniden Dara'nın kendisini çağırdığı Sus'a geldi. Kendisine Troya'da toprak verildi ve general yapıldı. Birbirimize alışık şekilde selamladık. Sonra bunu daha önce Histiaos'la birlikte yaşadığım hissine kapılarak şöyle dedim. Şimdi büyük kralı baharda Atina'ya saldırması için ikna etmeye çalışıyorsunuz. Atina düştüğünde büyük kraldan Sparta'yı da ele geçirmesini isteyecek misiniz? Sadece Atina'yı, dedi Demaratus. Soğuk mavi gözlerimin hemen karşımızdaki işler kapısının parlak mavi seramikleriyle aynı renkte olduğu dikkatimi çekti. Sparta ordusu Pers ordusundan daha güçlü. Hiçbir ordu büyük kralınkinden daha güçlü olamaz, dedi Lais sinirli sinirli. Sparta ordusu hariç, dedi Demaratus. Bu bir gerçek. Eski kralın soğukkanlılığını takdir ettim. Babilli bir çiftçinin kiler kadar kara ayak tırnaklarının göründüğü sandaletler giyiyordu. Ne ayaklarına ne de saçına bakmaya çalıştım. Gözümü Demaratus'un sakalına dikerek bitirdim. Sakalı toz topraktan öyle kalınlaşmıştı ki pişirilmiş kilden gibi duruyordu. Sparta müttefikleri olmadan saldırılara açık, dedim. Sparta Atina donanmasına güveniyor ama Atina düşerse açık olan sonucu ifade etmedim. Demaratus bana öldürücü bir bakış attı. Sonra titiz bir biçimde uzun Pers tarzı yenlerini sıvadı. Eratria, Euboea ve Atina. Bunlar büyük kralın gelecek seneki hedefleri. Sparta meselesi başka bir şey ve Spartalılar tarafından çözülecek. Bu arada orduya yine Mardanius komuta edecek. Lais bana sanki memnun olmam gerekiyormuş gibi baktı. Ben de ona bizim kliğimizin Mardanius ve Yunanlıların değil Xerxes ve Atossa kliği olduğunu hatırlatacak şekilde baktım. Emin misin? Fakat Demaratus'a sorduğum soruyu Lais cevapladı. Hayır, dedi. Doktorlar bir daha asla yürüyemeyeceğini söylüyor. Mardanius büyük kralın en iyi komutanı. Demaratus açık konuşuyordu. Eğer zorunda kalırsa sefere tahtaravan üzerinde komuta edebilir. Fakat buna mecbur kalmayacak. Bacağı gördüm. İyileşecek. Eğer iyileşemezse, Lais birden ciddileşti ve fal açıyormuş gibi göründü. Orduya bir Spartalı'nın komuta etmemesi için hiçbir neden yok. Demaratus'un siyah ayak parmakları iki yumruk gibi sıkıldı. Ben etrafa bakınıyordum. Orduya komuta edemememin iyi bir nedeni var. Sesi garip şekilde yumuşaktı. Henüz Pers değilim. O günün sonrasında Lais'le ateşli bir tartışma yaptık. Ona, dünyada isteyebileceğimiz en son şey bir Yunan seferidir, dedim. Geleceğimiz batıda, dedi Lais. Bırak Mardanius, Xerxes'i bir ya da iki yıl daha gölgede bıraksın. Ne fark edecek ki? Xerxes bir gün yine de büyük kral olacak ve Demaratus ya da Mardanius sayesinde bu gerçekleştiğinde Sigeum'dan Sicilya'ya bütün Yunanların efendisi ve denizlerin hakimi olacak. Lais ve ben şimdi ayrı taraflardaydık. Aslında o günden sonra birbirimizle yıllarca konuşmadık. Ben Xerxes'i desteklediğimden Pers politikasını doğuya çevirmek için elimden geleni yaparken Lais de çeşitli davalarını desteklemek için saraydaki tüm Yunanları kabul etmeyi sürdürdü. Yine de Atossa ile olan dostluğunu da sıcak tuttu. Yıllar sonra Lais ve ben barıştığımızda her iki klik içerisinde tutunmayı nasıl başardığını anlattı. Atossa'yı Mardanius'u yavaş yavaş zehirlediğime inandırdım. Tabii ki çok yavaş. Böylece öldüğünde herkes ölümünü iyileşmeyen bacağa bağlayacaktı. Peki Mardanius ölmediğinde Atossa ne düşündü? Yerine general olarak başkası atandığında onu öldürmenin ne anlamı olduğunu sordum. O da hiçbir anlamı olmadığını söyledi. Böylece sözde zehirlenme işlemine son verdim. Demaratus'la buluşmamdan hemen sonra Atossa tarafından kabul edildim. Lais'le aramın bozulmasını kınıyordu. Ne de olsa annen hayatını kurtardı. Hayatımı siz kurtardınız yüce kraliçe. Doğru ama bunu Lais için yaptım. Bu şehirden o kadar nefret ediyorum ki. Xerxes'in sarayının 3. harem dairesi, Sus'takinden daha lüks olmasına rağmen Atos'a sürekli olarak sıcaktan, gürültüden ve zaten sarayda bulunanlar dışında bir tek Babil'i bile görmemesine rağmen Babil'lerden şikayet ediyordu. Tabii ki senden memnunum. Atos'un konuşması son zamanlarda düşen dişlerin etkisiyle bozulmuştu. O bu eksikliği boyalı dudakları çok sevimsiz bir biçimde büzüp şapırdatarak kapatıyordu. Yaptıklarının Xerxes için olduğunu biliyorum. Annenle Yunanlar ve Mardanyus hakkında tartıştığını da. Mardanyus. Kendini şöyle bir toparladı. Şimdi parlak yeğeni Mardanyus'un Laris sayesinde kısa süre sonra öleceğini söylemeye niyetlendiğini zannediyorum. Fakat bu bir anlık bir niyet olsa gerek. Atos da bu niyetini açığa vurmadı. Bunun yerine parlak gümüş ayakkabılarından biriyle iyice eskimiş halıyı dürttü. Gittiği her yere bu paçavra da gelirdi. Bu halı parçası ile ilgili batıl bir inancı olduğunu sanıyorum. Çünkü bende de vardı aynısı. Atos da halıya hitap ediyordu. Mardanyus'un bu bahar savaş alanına çıkamayacağı söyleniyor. Sonra dik dik bana baktı. Bana Hindistan'dan söz et dedi. Ona Hindistan'ı anlattım. Yaşlı gözler ihtiras ve tamahla parladı. Servet, zenginlik diye tekrarladı durdu. Ve de kolay kazanılabilir dedim. Xerxes tarafından tabii. Büyük kral ölmeden önce ordulara komuta edebileceğini kanıtlamak zorunda. Bu çok tehlikeli, özellikle de şimdi. Bu sıralar hepimiz çok yaşlıyız. Ah, mezar! Kraliçenin aksamındaki bozukluk yüzünden konudan konuya hızla atlarken izlenmesi özellikle zorlaşıyordu. Boş boş ona baktım. Mezar, Dara'nın mezarı. Her heceyi vurgulamak için dudaklarını dikkatlice hareket ettirdi. Beni öfkelendiriyor. Ay sembolü mü? Dara'nın mezarının ön cephesini bilge tanrının güneşine denge olarak şeytanın sembolü süslüyor. Hystaspes yapılan bu saygısızlığa öfkelenerek mezarın başında ölmüştü. Hystaspes şimdi mezarda, ay sembolü ise hala mezarın yüzünde. Olması gereken bu dedi Atos'a ve boynundaki çelenkten bir çiçek kopararak köşedeki Anahita heykeline attı. Ay onun sembolü, ben de bir başkasının altında yatmazdım. Hayır, başka bir şey oldu. Mezarda sadece 12'mize yer var. Yaşlı Hystaspes ve Dara'nın iki kardeşi zaten orada bir rafta. Sonra Dara, ben ve kız kardeşim Aristone bir başka rafı kaplayacağız. Yeğenlerden altısı da geri kalan iki rafı dolduracak. Bunu Dara ile ikimiz belirledik. Şimdi Dara daha bu sabah genç Artafrenes ve Parmis'e gidecek yeri tahsis etti. Halkın Parmis'ine. Geçen hafta öldü. Söylendiğine göre çok acı çekmiş. Atos'a göğsünün olduğu yerdeki bene ince sarı elini bastırdı. Evet, aynı hastalık. Fakat Demosedes'i aldım ve hayatta kaldım. Onun ise sadece mısırları vardı ve öldü. Acı çekerek. Sonunda bir yaşında bir çocuğun ağırlığına düştüğünü söylüyorlar. Bu tatlı düş şu kaya mezarda sonsuzluğa uzanan Parmis'in düşüncesiyle çabucak kayboldu. Bu dayanılmaz bir acı ve de gizemli. Tabii ki söylenti var, fakat önemli olan düşünülmez olanı neden yaptı. Beni çok üzdü ama yine de bunu yaptı. Sonsuza kadar bir katil, bir hain ve bir sahtekarın kızıyla birlikte yatmak zorunda kalacağımı düşünmeye dayanamıyorum. Mecusi zorba, Gavumata'nın kızı Parmis ile ilgili her şeyi unuttuğumu söylemeliyim. Lais bana Dara'nın onunla evlenme niyetini açıkladığında sarayı nasıl şaşırdığını anlattı. Onun şu açıklamasıyla daha da şaşkına döndüler. Sahtekar ya da mecusi değil, bir yılına büyük kraldı. Dolayısıyla kızı Parmis, büyük Pers kralının da kızı. Bu nedenle karım olmaya çok uygun. Bana Anahita, bilge tanrı, adına Dara ve ben öldüğümüzde Xerxes'i bu korkunç kadını mezardan atmaya ikna edeceğine söz ver, yemin et. Ben yemin ederken Atos da beni kuşkulu gözlerle süzüyordu. Yeminini bozarsan bununla ilgili olarak şahsen yapabileceğim bir şey yok. Ama tanrıça güçlüdür. O her yerdedir. Atos'un kızıl gözleri bana dikilmişti. Elimden geleni yapacağım. Ama hiç şüphesiz Xerxes'e ulaştıracağım bir mesaj. O bu mesajı aldı. Ama o unutkandır. Ayrıca başka düşüncelerden de etkilenmeye eğilimli. Daha fazla ayrıntıya girmedi. Bu nedenle sana güveniyorum. Sadece sana. Atos'un başka şikayetleri de vardı. Xerxes'i çok seyrek olarak görüyordu. Saray Sus'ta ya da Ekbatana'dayken ya Babil'de ya da Persepolis'teydi. İnşaat işlerine çok düşkün. Atos'a kaşlarını çattı. Babam da öyleydi tabii ki. Fakat çok pahalı bir merak. O da bunun farkına varmış durumda. Ayrıca sonu da yok. Yıllar boyunca Xerxes'in Persepolis'te dünyadaki tamamlanmamış binalar topluluğunun en güzelini yaratmaya çalışmasını seyredecektim. Kalyas barış görüşmeleri için Pers ülkesine geldiğinde onu Persepolis'e götürdüm. Elpinice onun Xerxes'in yaptıklarından hoşu duyduğunu ve yanındaki köylülerden birine ana binaların planlarını çizmesini emrettiğini söylüyor. Şu anda Atinalılar hararetle Xerxes'in eserini taklit etmekle meşguller. Bereket versin ki ben asıllarını gördüm. Yine ki bereket versin ki Piades'in kaba kopyalarını asla görmeyeceğim. Atos'a belli bir derecede yalnızlığı tecridi kabul ediyordu. Tabii ki yanımda Lais var. Fakat Yunan politikası onun da kafasını karıştırmış durumda. Genelde harem ağalarından fevkalade memnunum. Ne de olsa onlar çocukluğumdan beri benim gözlerim, kulaklarım, ellerim oldu. Fakat bu yeni nesil eskiye hiç benzemiyor. Ya çok fazla kadınsı ya da çok fazla erkekler. Neyin yanlış gittiğini bilmiyorum. Babanın zamanında fevkalade dengeli ve kesinlikle sadıktılar. Söylemeden ne istediğinizi bilirlerdi. Şimdi kendini beğenmiş, aptal ve dikkatsizler. Her iki kalem odası da birer mezbaha. Hiçbir şey düzgün yapılmıyor. Sanırım hepsi sisamlı Yunanlar. Tabii ki çok yakışıklılar. Zeki bile sayılabilirler. Fakat iyi harem ağası değiller. Problem çıkartmaktan başka hiçbir şeyi iyi yapmazlar. Lais'in yine göz yumduğunu biliyorsun. Evet, Sparta kralıyla karşılaştım. Lais haremde Yunanistan'ın kraliçesi olarak biliniyor. Hayır, bunu önemsemiyorum. O olmasaydı bu usanç verici insanların neler yapacağını bilemezdim. Ne halt karıştıracaklarmış? Ciddi meselelerde Atossa'ya dolaysız sorular sorardım. O da bunlara bazen dolaysız cevaplar verirdi. Bir ilkbahar saldırısı istiyorlar. Atina yakıp yıkılacak vesaire. Her şey tamamıyla faydasız. Fakat Hippias. Hep Hippias. Sözümü kesme. Sadece sesini aksettiriyorum yüce kraliçe. Bunu yapma. Hippias, Dara'yı yine Atinalıların kendisini tiran olarak geri istediklerine ikna etmiş. Dara yaşlanıyor. Lais'in aksine Atos'a ihaneti fısıldamıyordu. Gizli servisin her sözcüğü Dara'ya tekrar edeceğini bilerek bağırıyordu. Birbirleriyle böylece haberleşiyorlardı. Dara'nın ölümüne kadar ondan neden korkmadığını, Dara'nın neden ondan korktuğunu öğrenemedim. Dara'nın zihni karışık. Gerçekte bütün diğer Yunan şehirlerinin demokrasi haline geldiği şu sırada Atina'nın tiranları geri getirmeyi istediğini düşünüyor. Şaşırmıştım. Fakat İonya şehirlerinin hepsi şu an demokrasiyle yönetiliyor. Tiranlar artık yok. Sonuncular da gitti. Mardanyus sayesinde. Başlangıçta Dara çok öfkelendi. Sonra Mardanyus'un ne kadar zeki olduğunu fark etti. Atossa'nın gözleri meşale ışığında tozlu mine gibi görünüyordu. Mardanyus zeki bir insan. Bazen çok zeki olduğunu düşünüyorum. Her neyse, şehirden şehre gezerken tiranların halk tarafından sevilmediğinin, çünkü Pers İmparatorluğuna sadık olduklarının farkına vardı. Onları tutmak için mükemmel bir neden. Ben de öyle düşünüyordum, fakat Mardanyus bizden daha ince fikirli, önde gelen Yunan tüccarlarıyla buluşmaya özen gösteriyordu. Bilirsin, bunlar bir araya gelip oy vermeye başladığında ayak takımını kontrol eden insanlar. Mardanyus sonra aniden büyük kralın ismiyle tiranları kovdu. İşte hepsi bu kadar. O şimdi İonya demokrasilerinin kahramanı. Gerçekten iç acıcı bir gelişme. Tiranlar yok olduysa da eminim Mardanyus Halikarnaslı bir kraliçe bırakmıştır. Bu Atason'un hoşuna giden türden bir şeydi. Evet, Artemisia hala kraliçe. Ayrıca çok da güzel bir dul. Aslında oldukça sıradan bir dul. Bütün kraliçeler güzel sayılmak zorunda, dedi Atos'a sert bir ifadeyle. Kocaları onları böyle görmek zorunda değil tabii ki. Her neyse, Pers İmparatorluğu Mardanyus sayesinde artık İonya demokrasilerinin destekleyicisi durumunda. Bu komik bir durum. Çünkü öte yandan tiranlığı geri getirmek için Atina demokrasisini yıkmaya çalışıyor. Mardanyus çok cesur. Babamın zamanında büyük kralın emrine uyarak sarayın kapısında çırılçıplak soyunacaktı. Fakat bu başka bir devir. Bunu kendime sık sık hatırlatıyorum. Atossa kalan dişlerinden bir tanesine deneme amacıyla şöyle bir vurdu ve acıyla irkildi. Trakya ve Makedonya'yı ele geçirmesi Mardanyus için büyük bir şans. Aksi takdirde Dara ona çok öfkelenirdi. Ama ne olursa olsun Dara sadece Mardanyus'u dinliyor. Bu mevsim, her neyse, bu başka bir Yunan seferinin olacağı anlamına geliyor. Mardanyus'la veya onsuz. Ama bana Hindistan hakkında daha başka şeyler anlat. Atossa oldukça gerçekçi ve tecrübeli bir politikacıydı. Xerxes'in er ya da geç kendini savaş alanında ispat edeceğini biliyordu. Mardanyus'un zaferleri göz önüne alındığında bu biraz erken olursa daha iyi olacaktı. Athos da Xerxes'in savaşta başarısız olmasından korkmamakla birlikte ne de olsa Cyrus'un torunuydu. Bu biraz Cleve tarafından öldürülebileceğinden çekiniyordu. Savaş alanında bir komutanın öldürülmesinin sarayda iyi korunan bir prensin katledilmesinden çok daha kolay olduğunu biliyordu. Sözümü bitirdiğimde Athos'a o ürkütücü sözleri söyledi. Dara ile konuşacağım. Onu tanıdığım yıllar boyunca bu ifadeyi 3 kereden fazla kullandığını hiç işitmedim. Bu bir savaş ilanı gibiydi. Saygıyla elini öptüm. Bacak kangren olmuştu ve kesilmesinden söz ediliyordu. Demosedes'in artık hayatta olmamasının ne kadar büyük bir utanç olduğu ifade ediliyordu herkes tarafından. Babil, Fanchi'nin çok hoşuna gitti. Burada Katay'dan en az 6 kişi yaşıyor. Birisi Egibiler'in ortağı dedi. Demokrit dışında herkes Egibiler'in dünyanın en zengin bankacıları olduğunu bilir. 3 kuşaktır kervanların ve savaşların giderlerini karşılıyorlar. Onlardan hiçbirini iyi tanımıyordum. Fakat Xerxes için çok tanıdık yüzlerdi. Xerxes inşaat işlerine olan düşkünlüğü nedeniyle sık sık para sıkıntısı çekiyordu. Egibiler ona sürekli yardımcı oluyorlar, bazen de mantıklı davranıyorlardı. Genelde %20 faizle borç veriyorlardı. Xerxes için faiz oranını %10'a indireceklerdi. Bu da ona hayatı boyunca tamamlayamasa da bir düzine saraya başlama ve Yunan savaşlarını yürütme imkanı verecekti. Xerxes'in karısı Roxanna, Egibilerden birinin torunuydu. Onun çok hoşuna giden bu akrabalıktan Roxanna çok utanç duyuyordu. Xerxes sürekli bir akrabaya borç para vermeyi asla reddedemezler deyip dururdu. Dara tefecileri küçük görürdü. Bu garip bir şeydi çünkü kendisi de ticaret adamıydı. Sanırım orta sınıfı ortadan kaldırmak istiyordu. Her halükarda ülkenin giderlerini haraç ve talanla karşılıyordu. Xerxes'e göre Dara neredeyse hiç borç almazdı. Zaten babamın sistemi anladığını da sanmıyorum derdi. Büyük kral Xerxes'e Selefi'nin finans sistemi hakkında anlamadığı çok az şey olduğunu hiç söylemedim. Dara'nın hazineye giren paradan yaptığı kesinti çok ünlüydü. Halkı dolandırma numarasını Hippias'tan öğrenmekle birlikte bunun aksi olduğunu sanıyorum. Öte yandan Dara zamanında altın para hep saftı. Paralarından birini masa üzerinde çevirirken okçu benim derdi. Bu benim yüzüm, benim tacım, benim yayım. İnsanlar gerçek değerimi bilmeliler. Halk bunu gerçekten bildi, biliyor da. Altın paranın ayarının düşmesi son zamanlarda olmuştur. Fatih ile Xerxes'i birkaç kez buluşturdum. Tercüman olarak iyi anlaşmalarını sağlamaya çalıştım. Sadece Xerxes'in Hindistan'a ilgi duymasını sağlamakla kalmadım. Fanchi'nin Katay şehirleriyle ilgili hikayeleri her ikimizi de heyecanlandırdı. Dünya ne kadar büyük diye haykırdı Xerxes bir yerde. Haritalarımız bitmişti ve Fanchi sıra Katay yollarını tarife geldiğinde belli belirsiz konuşuyordu. Bize 2 karayolu olduğunu söyledi. Birisi kadim Şakya Cumhuriyeti'nin doğusundaki yüksek dağlardan geçiyordu. Diğeri ise Oksus Nehri ötesindeki geniş kuzey çölünden. Fanchi, Magadha Limanı, Champa'ya deniz yoluyla gelmişti. Fakat 1 yılı aşkın bir süremi aldı dedi. Ve geriye aynı yoldan dönmek istemiyorum. İyi bir karayolu, bizi sizinle bağlayan bir ipek yolu bulmak istiyorum. Fanchi, bana daha sonra Katay'da Orta Kral'ın sözde yolları hakkında bilerek belirsiz konuştuğunu, çünkü Dara'nın imparatorluğunun genişliğinin kendisini şaşkına döndürdüğünü söyledi. Pers ülkesini de Magadha gibi düşünmüştüm. Bunun yerine evrenin ne kadar büyük olduğunu hiç bilmeyen evrensel bir kral buldum. Bu bizim için büyük bir şans. Sarı Irmak kıyısında bir Pers ordusu çok rahatsız edici olurdu. Bir Kataylı ile Yunan arasındaki tezada bakın. Kendine olan saygısız zedelenen bir Yunan, ana yurduna ihanete hazırdır. Orta krallık birbirleriyle savaşan düzinilerce devlete bölünmekle beraber, hiçbir Kataylı, belki de sözde Gök'ün oğlu dışında, yabancı bir ırkın ordusundan yardım istemeyi düşünmez. Sarı ırk olağanüstü derecede zeki olmanın yanında, kendilerinin dünya halkları arasında tek olduğuna inanır. Onların gözünde bizler barbarız. Fanchi gibi sadece birkaç macera perestin Katay'dan çıkmasının nedeni de bu. Geri kalan halk Orta Krallığın ötesinde yatan topraklara ilgisiz kalmaktadır. Fanchi, Egibi ve oğullarıyla bir dizi iş anlaşması yapmakta hızlı davranmıştı. İpek ya da Katay kumaşına olan tutkularını ustaca kullandı. Elinde olanları sattı. Alabildiğini satın aldı. Gelecekteki karlara karşılık bir borç aldı. Fahçi'yi büyük kral tarafından özel olarak kabul edilmeyi beklerken kendisini Hindistan'a götürecek bir yük gemisi konvoyunun finansmanını karşılamayı başardı. Orada mallarını bir kervana aktaracaktı. Sonra Hindistan'ı geçecek yüksek dağlardan geçerek kataya girecekti. Bu gençlerin hiç düşünmeden girişecekleri türden uzun ve tehlikeli bir yolculuktu. Dara kısa bir süre için Parmis'in yasını tuttuktan sonra resmi bir kabul düzenledi. Ve ben bu fırsatı Fahçi'yi saraya takdim etmek için değerlendirdim. İlk önce ikinci kalem odasından türlü itirazlar yükseldi. Bu sarı benizli adam gerçekten elçi miydi? Öyleyse hangi krallığı temsil ediyordu? Eğer sadece bir tüccarsa kabule katılamazdı. Bu kesindi. Sonunda Xerxes olaya müdahale etti ve elçi Fahçi'yi kendisini ve Lu prensinin büyük kralın hükümranlığını kabulünü takdim etmesini emretti. Öğle vakti sütunlu salona vardık. Xerxes sarayın kuzeybatısındaki bu güzel yapıyı henüz bitirmişti. Saray mabeyincisi tarafından nezaketle kabul edildim. Benimle ne yapacaklarını bir türlü bilemeyen Pers asilleri bana soğuk davrandılar. Prensipte din adamlarını sevmezler ama ben bir asil olmadığım gibi din adamı da değilim. Bununla birlikte şöyle ya da böyle kraliyet ailesine yakınım. Bu nedenle asiller bana nazik tavırlar sergiliyorlar. Yanaklarını uzatıyorlar. Övgüler fısıldıyorlardı. Tabii buna Gobilas dahil değildi. Bana selam anlamında başını sallamaktan başka bir şey yapmazdı. Atos'la Xerxes Kli'nin bir parçası olarak düşmandım. Yaşlı adamın yan sakalı bir başka değişime uğramıştı. Kaba bir kızıldan sonbahar yaprakları gibi donuk altın rengine dönmüştü. Mardanius ortada görünmezken büyük kralın oğulları ve yeğenleri orada hazırdı. Lidya satrapının oğlu Artafrenes'i ilk defa gördüm. Yüzünün ifadesi dışında babasına benziyordu. Yüzü ihtirastan adeta taşlaşmıştı. Yanında Med amirali Datis bulunuyordu. Onunla yıllar önce Pasargada yolunda av köşkünde karşılaşmıştım. Yunan heyeti tahtın soluna dizilmişti. Hippias çok yaşlı fakat metin görünüyordu. Artık yakışıklı bir adam olan Milo'nun koluna yapışmıştı. Hippias'ın önünde eğildim. Milo'yu kucakladım. Merakla, kararmışsın dedi. Çok ateş yemekten dedim geri çekilirken. Sparta kralıyla konuşmak istemiyordum. 28. ayrımın sonu sayfa 410.